Ayrım 24.
Onu hiçbir zaman mutlu edemeyeceğimi düşünürdüm. Terapist, peki sen şimdiki haline bir hoca olsaydın, öğrencilere yaklaşımın ne olurdu? Danışan, belki yaptıklarını sürekli eleştirirdim. Terapist, peki nasıl olmak isterdin? Danışan, takdir edebilen biri. Terapist, neden öyle biri gibi? Danışan, öğrenciler üzerinde olumlu etkisi olurdu. Daha yapıcı olduğundan öğrenciler öğrenmekten zevk alırdı. Terapist, peki sınıfta şöyle hiç yeteneği olmayan birkaç öğrenci olsaydı, onlarla nasıl başa çıkardın? Danışan, yaptıklarının iyi olduğunu söyler, daha iyi yapabilecekleri yolları gösterirdim. Terapist, o zaman yaptıkları çok iyi olmayan insanların işlerinde bile iyi bir şeyler bulunabileceğini mi söylüyorsun? Danışan, en azından bulmak için çabalardım. Yani onlara olumlu geri bildirim verebileceğim bir şeyler. Ayrıca daha da iyi yapabilmeleri için öneriler verirdim. Terapist, neden bu şekilde yumuşatmaya çalışırdın? Danışan, bilmem. Terapist, yumuşatmasan ne olur? Danışan, herhalde çok eleştirici biçimde yaklaşırsam beni sevmezler. Terapist, ruh durumları nasıl etkilenir? Danışan, bana kızarlar. Kendileriyle ilgili olarak da karamsarlığa düşerler. Terapist, bu duygular sınıftaki motivasyonlarını nasıl etkiler? Danışan, herhalde daha az zevk alırlar ve yeterince uğraşmazlar. Terapist, ama eğer birini mükemmelin altındaki performansı için takdir edersen, böyle azla yetinme gibi bir tehlikesi yok mu? Danışan, hayır. Bence yaptıkları işten zevk almalarına ve daha fazla çalışmalarına yardımcı olur. Terapist, bu söylediklerin sen kendini eleştirdiğine ve takdir ettiğinde de geçerli mi? Danışan, evet galiba. Terapist, peki bütün bu konuştuklarımız kendini eleştirmeyle ilgili olarak sana neler söylüyor? Danışan, galiba eğer kendimdeki daha olumlu yanları yakalayıp onlar üzerinde durursam daha yapıcı olabilirim. Ve olduğumla yetinmeyip yine de kendimi geliştirmeyi sürdürebilirim, değil mi? Terapist, peki acaba kendinle ilgili olarak içindeki iyi hocayı ortaya çıkarmak için neler yapabiliriz? Sokratik Yöntem 2. Tümevarımcı Mantık Yürütme. Yazan James Kuerholzer. Uyarlayarak çeviren Nesrin Hisli Şahin. Sokratik yöntem, danışanların daha objektif ve evrensel tanımlamalar oluşturmalarına yardımcı olmaya çalışırken, sistematik sorgulama ve tümevarımcı mantık, akıl, yürütmeyi kullanır. Bu makale, tümevarımcı mantık yürütmenin psikoterapi sırasında kullanıldığı şekliyle bir tanımını yapma amacındadır. Tümevarımcı akıl yürütme, A. Tek bir olaydan yapılan genellemeler, B. Benzetmeler, analojiler, sonucu elde edilen çıkarımlar, C. Seçenek ayıklayarak sonuca ulaşma aracılığıyla olabilir. Tek bir olaydan hareketle oluşturulan bir örüntü ya da şablon, birçok olay hakkındaki bir çıkarımı desteklemek üzere kullanılır. Benzetmeler, danışanlara bildikleri bir durumla ilgili bilgilerini, bilmedikleri duruma aktarmalarında yardımcı olur. Seçenek ayıklayarak sonuca ulaşmak ise, belirli sorunların olası nedenlerini ortaya çıkarmak için çevresel koşulların manipülasyonunu içerir. Olası bir neden belirlendikten sonra müdahaleler sayesinde değiştirilebilir. Bu makalede mantıksal akıl yürütmenin klinikte kullanılabilirliği ve ilişkili hatalar üzerinde durulacak ve üç tür süreç içinde ele alınışı tartışılacaktır. Genel olarak değerlendirildiğinde tümevarımcı akıl yürütmenin psikoterapide kullanılabilecek yararlı bir sokratik yöntem aracı olduğu söylenebilir. Sokratik yöntem bilişsel terapide Beck, Rush, Shev ve Emery 1979, Beck ve Emery 1985. Mantıksal duygusal, rasyonel emotif terapide Elias 1962 ve psikodinamik terapilerde Raylak 1968, Stein 1991 çok önemli bir rol oynamaktadır. Bütün bu önemine karşın literatürde yeterince ayrıntılı biçimde tartışıldığı söylenemez. Sokratik yöntem, danışanın düşünme ve akıl yürütme sürecinin takip edilip yönlendirilebilmesi için terapi seansı içinde sistematik sorgulamanın kullanılması anlamındadır. Yöntemin amacı, danışanda soyut düşünme becerilerinin gelişmesinde aracı olmaktır. Nelson 1980. Odak noktası, danışanın yaşadığı sorunlarda anlamı olan bazı soyut kavramların, şemaların, sevgi, güven, başarı, arkadaşlık ve benzeri, belirlenmesine, biraz daha evrensel ve objektif tanımlar oluşturabilmesine, daha farklı bir bakış açısı geliştirmesine, hayata biraz daha iyi bir bilim adamı gibi yaklaşmasına yardımcı olmaktır. Bu süreç içinde terapist ve danışan işbirliği içinde belirli bilgilerin ve tanımların bilimsel yöntem kullanılarak saptanmasına çabalarlar. Her ikisi de hali hazırda zihinlerinde var olan bilgilerin kendilerini yanıltmaması için ön yargılarını azaltmaya, var olan çıkarımlarına biraz daha kuşkuyla yaklaşmaya çalışırlar. Bu yöntem kendi başına bir psikoterapi türü olma potansiyeli de taşımakla birlikte şimdilik pek çok psikoterapi içinde kullanılabilen, işe yarar bir tarz olarak değerlendirilebilir. Bu makalede tüme varımcı akıl yürütme yönteminin nasıl kullanıldığına değinilmektedir. Tüm insanlar gündelik olaylarla ilişkili deneyimlerinden bazı genellemelere giderken, yaşam deneyimlerinden öğrenirken ve yaşam olayları ile ilgili şablonlar oluştururken tüme varımcı akıl yürütürler. Terapide yapılan işlem de aynı yöntemi kullanarak danışanların gerçeklerle ilgili daha geniş bir bakış açısına sahip olmalarına ve kendilerini aşmalarına yardımcı olmaktır. Richard 1980. Tüme varımcı akıl yürütme sayesinde danışanların neyin gerçek ya da objektif bilgi, neyin inanç ve neyin de kendi görüşleri olduğunu ayırt etmeyi öğrenmelerine çalışılır. Gambrill 1990. Tüme varımcı akıl yürütmedeki temel süreç, belirli bazı olaylar ya da deneyimler arasındaki benzerlikler ve farklılıkların analiz edilerek o tür olaylar grubu, kategorisi, için bir genel ilke, bir şablon oluşturulmasını içerir. Pellegrino 1985. Böyle bir düşünme biçiminin danışanların daha soyut düzeyde beklentiler oluşturmalarına ve daha işlevsel başa çıkma mekanizmaları geliştirmelerine yardımcı olacağı varsayılır. Üç tür tüme varımcı akıl yürütme tarzı olduğu saptanmıştır. Deneyimlerimizden yapılan genellemeler, benzerliklerin karşılaştırılmasına bağlı çıkarımlar ve seçeneklerin ayıklanması yoluyla varılan sonuçlar. Deneyimlerden yapılan genellemelere bağlı akıl yürütmeler. Bu tür akıl yürütmeler belli bir nesne, durum, olay ya da kişiyle olan deneyimlerimizden çıkardığımız sonucun o nesne, durum, olay ya da kişinin ait olduğu kategorinin tümüne genellenmesi anlamındadır. Zegmeister ve Johnson 1992. Bu yaklaşımla nesneler ve durumlar için aynı anda hem duyarlı, grubun tüm üyelerine uygulanabilen, hem de geçerli, sadece bu grubun bireylerini saptamaya yönelik, olabilecek çıkarımlar, genellemeler yapmak, bilgiler, şemalar üretmek mümkünse de sosyal ilişkilere ve insanlara yönelik duyarlı ve geçerli genellemelere gidebilmek çok zordur. Bu tür şemalar üzerinden akıl yürütmeler sıklıkla sorun yaratır. Michael Oski ve Glucksberg 1978. Deneyimlerimize bağlı genelleme oluşturma özelliğimizin klinik kullanımları. Deneyimlerimize bağlı genellemelerin, şemalarımızın amacı, sistemimize gelen duyu organlarımızın aracılığıyla alınan çok sayıdaki verinin kodlanarak ya da kendimiz için anlamlı birimlere dönüştürülerek kavranmasına yardımcı olmaktır. Evans 1989. İnsanlar bu süreci kullanarak tek tek olaylardan daha genel ilkelere doğru düşünmeyi, belirli olguları genel kategorilere yerleştirmeyi öğrenirler. Burks 1980. Öğrenme adıyla da anılabilecek bu olgu gerçekleştiğinde, şema oluştuğunda, belirli bir kategoriye giren olgular hakkında işe yarar pek çok bilgi bellekte bulunduğundan, Medin ve Barsalao 1987, bilginin sınırlı olduğu belirsizlik durumlarında o olaya daha kolay anlam verilebilir. Lingle, Alton ve Maiden 1984. Ancak insanların bu tür genellemeleri genellikle hatalı ve kendilerine özgü bir tarzda kullandıkları da bilinmektedir. Pek çok mantık dışı inancımız bu hatalı ve aşırıya kaçmış genellemelere dayalıdır. Helios 1977. Bunun bir nedeni insanların bir yandan da sistemlerine gelen sayısız uyarıcı arasından daha önceki deneyimlerine bağlı olarak öğrendiklerini, oluşturdukları inançlarını, şemalarını destekleyecek verileri seçme eğiliminde olmalarıdır. Evans 1989, Sinder ve Siven 1978. Şemalarımızı destekleyici kanıtları algılamaya yönelik bu yanlılığımız, diğer insanlara yönelik hipotezlerin sınanması sırasındakine, Satrahmer ve Newman 1983. Kıyasla bireyin kendine yönelik hipotezlerin sınanması sırasında daha sıklıkla ortaya çıkar. Kişinin kendisiyle ilgili pek çok bilişsel çarpıtma, şemaların bu kendi kendini pekiştirip güçlendirme özelliğine sahiptir. Bu yüzden kişinin kendisiyle ilgili ve kendine özgü biçimde geliştirdiği bu tür işlevsel olmayan bilişsel çarpıtmalarının kendisiyle ilgili genellemelerinin düzeltilebilmesi için terapi gereklidir. Terapi aracılığıyla danışanlar kendileriyle ilgili herhangi bir genellemeye gitmeden önce çeşitli kaynakları araştırma, daha çok sayıda bilgi ulaşma konusunda cesaretlendirilirler. Terapi sırasında terapist ile danışan birlikte danışandan toplanan bilgilerle kendisiyle ilgili tüme varımcı bazı genellemelere gidebilirler. Bu görüşmeler sırasında danışan yaşamı içindeki çeşitli olayları aktarır, tartışır. Danışanın hayatının çeşitli alanlarındaki olaylarla ilgili bilgi birikimi oluşmaya başladıkça terapist ve danışan için o olaylar arasındaki ortaklıkların, danışanın yaşamındaki örüntülerin yakalanması daha kolay olur. Yakalanan bu örüntüler, yapılan genellemeler, oluşturulan şemalar, daha sonra aktarılacak olayların anlaşılmasında yardımcıdır. Bu amaçla şimdi aktardığın bu sorunla geçen hafta konuştuğumuz sorunlar arasında nasıl bir ilişki olabilir? Annenlerle arandaki çatışmalar konusundan çıkarabileceğimiz herhangi bir bilgi, bu durumda da işine yarayabilir mi? Gibi sorularla danışanın olaylara yaklaşım biçimine ilişkin olarak oluşturulan bu genellemeler ya da şemalar, terapi sırasında uygulamaya konabilir. Böyle bir süreç, danışanın kendi hayatında tekrarlayan bazı örüntüleri keşfetmesine ve tekrarlayabilecek sorunları önceden tahmin etmesine yardımcı olabilir. Daha sonra ise bu alanlarda işe yarayabilecek başa çıkma mekanizmaları belirlenip uygulamaya konabilir. Genelleme türleri. Tüme varımcı akıl yürütme, insanlarla, olaylarla, hedeflerle, Maiden ve Smith 1984 ve soyut kavramlarla, Lingel ve arkadaşları 1984, ilgili genellemelere ulaşılırken kullanılır. İnsanlarla ilgili genellemeler sıklıkla kişilik özellikleri ya da kişilik tipleri dediğimiz dışa dönük, içe dönük ve bunun gibi kategorileri oluşturur ve yeni tanışılan bir insan hakkında değerlendirmeler yapılırken kullanılırlar. İnsanlar genellikle bu tiplere ilişkin olarak bazı sosyal beklentiler geliştirdiklerinden bu yeni insan değerlendirilirken bu beklentilere ne kadar uyup ne kadar uymadığına bakılır. Bununla beraber terapiye gelen danışanların insanlara yönelik bu genellemelerinin genellikle evrenin çok küçük bir örnekleminden yapılmış olduğu gözlenmektedir. Örneğin sosyal anksiyetesi olan bir erkek, Mary bekar, hoş ve şu sırada herhangi bir duygusal bağlantısı olmayan bir kadındı, beni reddetti. Sue da hoş, bekar, bağı olmayan biri, o da beni reddedecek şeklinde bir akıl yürüttüğünde bu tür bir hatalı genellemeden hareket etmektedir. Diğer bir deyişle tek bir deneyimden sonra çekici kadınlar bana bakmazlar gibi kapsamlı bir genellemeye gitmiştir. Oysa ki burada dikkate almadığı kişilerin cinsel ve kişisel tercihleri, onun etkileşimlerinin zamanlaması ve bunun gibi pek çok veri vardır. İnsanlara yönelik bu tür genellemeler danışanların kendileriyle ilgili görüşleri, benlik kavramları içinde geçerlidir. Benlik kavramları çok dar sınırlarla tanımlanmış kişiler, yaşam streslerinden daha çok etkilenmekte ve depresyon ve fiziksel hastalıklara daha yatkın hale gelmektedirler. Lineville 1985-1987. Dahası bu insanların genellikle tek tür bir yaşam deneyimi üzerine odaklanıp, yanlı bir benlik kavramı oluşturdukları görülmektedir. Örneğin karamsar bir danışan, evliliğim bir felaket, adam gibi bir iş bulamıyorum ve 10 kilo fazlam var. Nasıl böyle bir hiç haline dönüştüm ben diye yakındığında, yaşamının belli alanlarındaki başarısızlıklarına karşın diğer alanlarında yeterli olabileceğini, örneğin belki de iyi bir insan olduğunu görmemektedir. Bu kişiyle bir kişilik kategorisi olarak hiçin ne anlama geldiğinin konuşulması, onun kendisini yaşamındaki bu henüz taze olan olaylardan uzaklaştırmasına ve kendisini değerlendirmek için daha geniş bir olay örneklemi saptamasına yardımcı olabilecektir. Nitekim bu danışan da kendisini bir hiç olarak etiketleyip böyle bir benlik kavramı üzerinde odaklaşmak yerine çeşitli faaliyetlerdeki başarılarına ilişkin kanıtlar toplayarak bunları kaydetmeyi öğrenmiştir. Olaylara yönelik genellemeler de belli tür bir olaya ya da problem durumuna ilişkin ortaklıkların bir araya getirilip kümelenmiş halidir. Örneğin yaşamının bir felaket olduğunu söyleyen bir danışana, yaşamını bu kadar felaket haline getiren şeyin ne olduğu sorulduğunda kimsenin yaş gününü hatırlamadığını söylemiştir. Bu danışan bir başka seansta yine bir felaket senaryosu çizdiğinde bu kez bir yağmurlu gecede kentin kötü bir muhitinde arabasının lastiğinin patladığını söylemiştir. Terapisti kendisinden felaket sözcüğünü soyut terimlerle ifade etmesini istediğinde felaketlerin kişinin hayatında kalıcı zararlar veren olaylar olduğu tanımını yapmıştır. Ancak bu tanımını yaptıktan sonra başına gelen olayların felaket kategorisine giremeyeceğini, gündelik olaylar, engellenmeler olduğunu görmüştür. Hedeflere yönelik genellemeler, kişinin arzu edilen bir sonuca ulaşabilmek için gerekli gördüğü özelliklere ilişkin inançlarını kapsar. Hedeflerle ilişkili bu şemalar, belirli bir eylemin belirli bir sonuçla ilişkisini ne kadar sık ve ne kadar güçlü olarak kurulduğundan etkilenmektedir. Maiden ve Smith 1984. Örneğin depresif bir kişi, reklamcılıkla ilişkili gördüğüm 3 iş ilanının 3'üne de başvurdum. Hiçbiri olmadı. Biliyorum, hiçbir zaman iyi bir iş bulamayacağım şeklinde bir şeyler söylediğinde, onun ortaya çıkan bu sonuca, reklamcılıkla ilgili 3 iş ilanını yaptığı başvuruların olumsuz sonuçlanmasına, ilişkin genelleyici bir çıkarım, hiçbir zaman iyi bir iş bulamamak, yaptığı bu örneklemin gazetedeki 3 reklamcılık ilanının tüm iyi iş popülasyonunun başvurulacak her türlü iyi iş özelliklerini temsil etmediği ve kendisinin yanlı bir genellemeye gitmiş olduğu anlaşılabilir. Oysa ki daha gerçekçi bir çıkarım, bu danışanın belki de reklamcılıkla ilgili bir iş için gerekli olan donanıma sahip olmadığı ama satıcılık alanında bir işe belki kolayca girebileceğidir. Terapötik tartışmalar sırasında bu danışan, içinde bulunduğu karamsarlığın akıl yürütme sürecini nasıl yanlılaştırdığını görmüştür. Kendisine sorulan sorularla iyi bir işin ne anlama geldiğine bakılmış ve bir süre sonra kendisine uygun olası iş olanaklarına yönelik bakış açısı genişlemiştir. Bu genelleme ilkeleri, gerçek, adalet, dostluk, cesaret, başarı ya da güzellik gibi yaşamla ilişkili tanımları belirleyen soyut kavramlar için de geçerlidir. Lingle ve arkadaşları 1984. Soyut kavramlar için yapılan genellemeler, kişinin kendi somut deneyimlerinden çok yorumlarına dayalı olduğundan daha da belirsizliklerle doludur ve hatalara yol açma olasılığı çok daha yüksektir. Gergun 1988, Lingle ve arkadaşları 1984. Terapiye gelen danışanların bu tür tanımlarının genellikle katı ve iki kutuplu olduğu, bu yüzden de kolayca incinebilir hale geldikleri görülmektedir. Bu kişiler yaşamları için sadece iki alternatif olduğunu düşünüp, olayları sadece bu iki kutuplu bakış açısıyla, başarı, başarısızlık, değerlendirirler. Aradaki gri alanda kalmış olan olası tüm alternatifler göz ardı edilir. Danışan sadece iki seçeneğinin bir iyi, bir de kötü olduğunu ileri sürdüğünde, kendisi için yapay bir çelişkiyi yaratmış olur. Zegmeister ve Johnson 1992. Örneğin, hayatının tüm amacının mükemmellik olduğunu vurgulayan bir kişi, herhangi bir alandaki performansı %100 mükemmelin altında kaldığı zaman, kendisini tümüyle %100 başarısız olarak değerlendirebilir. Bu kişi için terapi ve verilen ev ödevleri, mükemmellik ve başarısızlık arasında çok geniş bir performans yelpazesi olduğunu görmesine yardımcı olmuştur. Bunlar arasında, gün içindeki tüm etkinliklerini kaydederek her birine yönelik performansının %1 ve %99 arasındaki bir skala üzerinden olabildiğince çeşitli yüzdelikler kullanılarak değerlendirmesinin beklendiği ödevler sayılabilir. Dahası, terapist bu egzersizlerin arasına arada sırada bir de paradoks ödev ekleyerek ulaşılması gereken hedef olarak ortalama başarıyı koyabilir. Bu durumda %50'lik bir başarı tam başarı sayılırken %100 ya da %0'lık başarılar arzu edilmeyen başarı düzeyleri olarak belirlenir. Bu şekilde danışanın kendi performansını değerlendirirken kutuplaşmış bakış açılarından bakma alışkanlığından kurtulması sağlanmaya çalışılır. Genellemelerin terapide kullanılması. Genellemelerin terapi sırasında kullanılışının 3 aşaması vardır. A. Danışanın terapiye getirdiği soruna ilişkin hali hazırda var olan genellemelerinin, temel varsayımlarının, işlevsel olmayan tutum ve inançlarının, şemalarının belirlenip eleştirel bir gözle değerlendirilmesi. B. Seanslar boyu getirilmiş olan veriler arasındaki ortaklıkların, örüntünün fark edilerek yeni bir genellemeye gidilmesi. C. Yeni genellemenin geçerliliğinin sınanması. Bu süreç genellikle danışan görüşme sırasında geniş kapsamlı bir genelleme getirdiğinde başlar. Önce bu genellemelerin mantıksal doğruları, implikasyonları belirlenmeye çalışılır. Terapist, danışanın başlangıçta getirdiği genellemeyi destekleyen ya da çürüten diğer ifadelerini de açığa çıkarmaya çalışarak danışanın böyle bir genellemenin doğrularını görmesine yardımcı olmaya çalışır. Nelson, 1980. Terapist ve danışan birlikte bu genellemenin ne kadar geçerli olduğunu sistematik bir biçimde incelerler ve genellemeye uymayan olguları saptamaya çalışırlar. Navia, 1985, Seipel, 1985. Örneğin, hiç gerçek dostu olmadığından yakınan bir danışandan önce gerçek dosttan neyi anladığını tanımlaması istenir. Söz gelimi danışan, gerçek bir dostun sahip olduğu her türlü bilgi ya da nesneyi kendisine teslim ettiğinde güvenebileceği, pek çok sosyal etkinliği paylaşabileceği ve kötü bir ruh halindeyken bile kendisini sevmeyi sürdürecek biri olduğunu söyler. Danışanın bu genellemesi belirlendikten sonra terapist ve danışan birlikte onun hayatındaki insanları tek tek bu kriterlere göre değerlendirirler. Böylece güvenebildiği, hoşuna giden ve gerçekten bir dost gibi algılayabileceği çok sayıda insan olduğunu görür. Ayrıca geçmişinde gerçek dost kategorisine koyduğu ama bu kriterlere pek uymayan insanlar olduğunu da farkına varır. Hali hazırda arkadaş olan insanları da kapsayabilmesi için gerçek dosttan neyi kastettiğini bu şekilde yeniden tanımlaması gerektiğini görür. Danışanın hali hazırda var olan genellemesinin zayıf kalan, geçerli olmayan yönleri belirlendikten sonra terapist ve danışan birlikte danışanın hayatındaki çeşitli deneyim örneklemlerinin ortak yönlerine dayalı, düzeltilmiş, zenginleştirilmiş ve daha kapsayıcı bir genelleme oluşturmaya çalışırlar. Birlikte belli anahtar kavramların anlamlarını yeniden yapılandırırlar. Kenny, 1987. Terapist seanslar arasında gerçekleştirilen kendini yönetme egzersizleri ve seans içindeki sorularıyla ek bilgi toplanmasına aracı olur. Ayrıca belirli bir olaylar kümesi incelenerek tekrarlayan davranışlar, duygular, yorumlar saptanmaya uğraşılır. Bu tekrarlar ya da düzenliliklerden hareketle başka olaylara ilişkin tahminler yürütülmeye çalışılır. Harnett, 1987.